Ayrım 33.
Sayfa 392. Koğuşlarda toplumun bütün tabakalarının mümessilleri vardı. Köylerin, kasabaların sokaklarında yeni kanat çırpmaya başlayan toy delikanlılardan, iş ve ocak kurmuş ev bark sahibi adamlara, çobandan, işçiden, esnaftan, köy ağasına, şehir eşrafına kadar her çeşit insan, bu dört kare duvarının loş koğuşları veya kuyu gibi avlusu içinde kaynaşıp duruyorlardı. Uysal, asi, ahlaklı, ahlaksız, imansız veya dindar bütün bu insanların hepsinin kısa fakat her birinin bizim cemiyetimizin bir cephesini bir başka taraftan aydınlatan birer macerası vardı. Bu maceraların hepsi de ayrı ve dinlenmeye değer şeylerdi. Sabahın ilk karışıklığından ve küçük bir teneffüs süresinden sonra koğuş kapıları kapanırdı. Koğuşlar halkı kendilerini zamanı mümkün olduğu kadar çabuk öldürmekten ibaret olan günlük alışkanlıklarına verirlerdi. Bu aynı damın altında ve kilitli kapıların arkasına tıka basa doldurulan insanlar, bütün zahiri benzeyişlerine rağmen hakikatte aynı kalıba uyan insanlar değildiler. Her gövdenin içinde ayrı bir kalp çarptığı gibi, her kafanın içinde ayrı şahsiyetler yaşıyordu. Kimisinin ruhu kendini yenen hayat karşısında tam bir teslimiyetle çökmüştü. Kimisini ümitler, sevgiler yahut kin ve intikam duyguları hayata bağlıyordu. Günün tabii akışı başlayınca evvela herkes veya her grup duvar diplerinde veya köşelerde kendi hükümranlık ülkelerinin sahalarını teşkil eden hasırları, kilimleri, halıları üstünde oturur yerleşirlerdi. Ondan sonra ziyaretler başlardı. Bir grubun yerinden kalkıp bir veya birkaç metre ötede yahut karşı duvar veya köşedeki diğer bir grubun ziyaretine gitmesi için öyle derlenip toparlanması lazım gelirdi ki, karşıdakiler onların bu ziyaret niyetlerini tutumlarından, davranışlarından sezer anlarlardı. Fakat misafirler aradaki birkaç metre mesafeyi ağır aksak ve kendi çalımlarınca geçip, ta kendi hasırlarının kilimlerinin kenarına ayak basıncaya kadar anlamamış görünürlerdi. Sanki bu gelenler kendilerine değilmiş gibi davranırlar, başka taraflara bakarak sigaraları da tüttürürlerdi. Fakat misafirler ülkenin sınırına ayak basınca herkes birden yerinden fırlardı. O zaman mübalağalı bir karşılama ve ağırlama faslı başlardı. İşin en nazik safhası da buydu. Çünkü cezaevi koğuşlarında hiyerarşi her şeyin üstündeydi. Herkesin diğerine bakarak bir mevkii, bir ehemmiyet derecesi olmak lazım gelirdi. Bu mevkiinden hiç kimse hiçbir suretle fedakarlık etmek istemezdi. Sıra ve önem derecesi nasıl tayin olunurdu? Bunu anlamak pek kabil değildi. Fakat yine de herkes kendi yerini ve sırasını bilir, onu kollar ve bunu karşılarındakilere de kabul ettirirdi. Evvela herkesin köyündeki, kasabasındaki mevkii, serveti, işi gücü, hatta kılığı ve kıyafeti bu derece tayininde tesir yapardı. Sonra işlediği suçun, karıştığı olayın yahut giydiği cezanın büyüklüğü, hülasa karışık fakat herkesin hiç şaşırmadan hesapladığı sayısız şartlar bu hiyerarşinin meydana gelişinde müessir olurdu. Bu surette dağların, köylerin, kasabaların içtimai nizamı, bu kilitli kapıların, bu demir parmaklıklı pencerelerin arkasında aynen yaşardı. Efe gene kızanlarının ortasında kurulurdu. Gözler gene dağları gözetliyor gibi tetikteydi. Efe daima koltuklar kabarık ve bir Buda heykeli gibi ağır, sessiz, hareketsiz baş köşede yerini alırdı. Etrafındaki kızanların da kendi aralarında bir itibar sırası vardı. Köy ağalarının yeri de gene köydeki gibi halkanın başında olurdu. Köy imamı gene onun gölgesine sığınırdı. Edeple, terbiyeyle oturur, sorulmadıkça söylemezdi. Büyükçe veya orta toprak sahibi köylüler, yarıcılar, topraksızlar, yanaşmalar, çoban, sığırtmaç gibi kimseler de bu halkalarda gene asıl sıralarına göre sıralanırlardı. Kasaba eşrafının yeri esnafın, ayak satıcısının yahut kalfa çırak gibi insanların yerleriyle karışmazdı. Gerçi halkaya misafir gelenlerle misafir kabul edenler bu sıraların tertibinde bir hadde kadar hoşgörülük gösterirlerdi. Fakat bunun bir sınırı olurdu. Ya gelen misafirlerden yahut onları kabul edenlerden biri, kendisine düşen yerin derecesine uymadığını zannederse, o zaman güya nerede olursa olsun oturabilirmiş gibi yapmacıklar yapardı. Ama bir türlü bir yere çökemezdi, oturmazdı. Gözü daima kendine en uygun saydığı yerde olurdu. O zaman hatta bazen ağaların, efelerin işe müdahalesi icap ederdi. Halkanın şurasına, burasına, şunun bunun yerleştirildiği, bazılarının ileri, bazılarının geri alındığı görülürdü. Yerleşme tamam olunca uzun bir sükût devresi geçerdi. Sonra selamlaşma faslı başlardı. Bu fasıl herkesin ayrı ayrı ve sırayla herkesi selamlayıp, herkesin hal ve hatırını sorduğu uzun, sıkıcı, merasimli bir fasıldı. Fakat zamanı öldürmek için işe yarayan bir şeydi. Selamlaşma merasiminden sonra misafir kabul edenlerin ikramı gelirdi. Grubun ayak hizmetlerini görenler gelenlere sigara, leblebi şekeri, fındık, üzüm gibi şeyler tutarlar, nadiren çay kahve hazırlarlardı. Sonra fincan, tuğra oyunlarına sıra gelirdi. Misafirliğin sonu bazen de şarkı, hatta oyunlarla biterdi. Zeybeklerin oyuna kalkması çok seyrek olurdu. Bu ara sıra en sonra ve Efe'nin bir işaretiyle olurdu. Ama Efe hiçbir zaman oyuna kalkmazdı. Bu oyunların en güzelini cezaevinde gördüm. Ortaya çıkan zeybekler sazın ağır gelişen ahengine ayak uydurarak oyuna başlarlardı. Zeybekler daima dinç, yağız ve yakışıklı insanlardı. Başlarına sardıkları yemenilerden renk renk oyalar sarkardı. Bu oyaların renklerinin, biçimlerinin ayrı ayrı gönül manaları vardı. Göğüslerine ve yenlerine kaytan ilikler işlenmiş mintanları temiz, kısa ve vücutlarına yapışık olurdu. Bellerine sardıkları şallardan renk renk sırmalı mendilleri sarkardı. Çuha şalvarları şal kuşağın altından beyaz bir fasıla verdikten sonra kat kat körüklenerek dizlerine doğru iner ve orada biterdi. Dizler çıplaktı, çiçekli uzun çoraplarının konçlarından renkli bağlar, püsküller dökülürdü. Bu renklerin, şekillerin de kendilerine göre manaları olurdu. Oyuna başlayan zeybekler evvela başlarını birer kartal gibi hafifçe bir yana yıkıp, vücutlarının ağırlığını birer ayakları üzerine vererek, kollarını şahin kanatları gibi yanlara açarlardı. Sonra dağlar yerinden kımıldıyormuşçasına ağır hesaplı ve sürükleyici hareketlere geçerlerdi. Hem tevazulu hem mağrur fakat muhakkak ki seçme insanlardılar. Bir bakışta mahcup ve terbiyeli bir halleri vardı. Fakat hepsi de omuzlarının üstünde bir sıra tüyler ürpertici olayların, cinayetlerin sorumluluklarını taşıyorlardı. Bunlar kökleri belki de ta eski Ege ve İonya devirlerine varan başka türlü bir geleneğin son mümessilleriydiler. İnsan renkleri, süsleri ve olayları içinde her biri bir heykel gibi görünen, bu gösterişli mahlukların yanan güneş altında belleri bükük, tarlalarda çift sürüp bostan çapalayışlarını, yahut eşeklerin, develerin peşinde sürücülük, köylerde, kasabalarda kahvecilik, berberlik, terlikçilik yapmalarını düşününce, hayalinde canlanan manzarayı hakikaten yadırgıyordu. Bunlar bu işler için doğmamış gibiydiler. Onları seyrederken insan onların yaşadığı yerlerdeki esir jimnazlarda, stadyumlarda, vücut güzelliğinin ve insan kuvvetinin kutsallaştırıldığı devirleri ister istemez düşünüyordu. Ve bu düşünce bunların şehirlerin ve köylerin günlük nizamına uymamalarını ve kaplarına sığamamalarını biraz da haklı gibi gösteriyordu. Bir köyde ahır temizler veya bir toprak dam altında sıtma nöbetleri çekerken, böyle bir delikanlının bir gün başında kavak yelleri esip de sırtına en süslü elbiselerini takıp omuzuna bir mavzer atınca, Kaz Dağı'nda, Kozak Yaylası'nda, Boz Dağı'nda bir takım Köroğlu maceralarına atılışını insan hoş görür gibi oluyordu. Bu sert ruhlu adamların bu kudretli vücut yapıları içinde acayip bir çocuk ruhu yaşardı. Günleri, geceleri masallar, fallar, rüya tabirleri içinde geçerdi. Sanki ruhları daima bu kale duvarlarının dışındaydı. Başları dumanlı dağlarda, yaylalardaydı. Bir gün gelip de bu zeybeklerin, efelerin parmak kadar kurşun kalemlerinin ucunu bir taraftan boyuna, dudaklarında ıslatıp, bir taraftan da 5 kuruşluk defterlere kan ter içinde A'lar, B'ler döktürmeye çalıştıklarını görmek bana çok zevk verdi. Efeler artık derse çalışıyorlardı. Cezaevinin hiç okuma yazma bilmeyen sakinlerinden bazılarına bir şeyler öğretmeye çalışması, evvela avlunun duvar diplerinde rastgele bir iş olarak başladı. Fakat sonra teşebbüs genişleyip cezaevi müdürlüğü tamir ettirdiği bir yerin dershane haline konulmasına izin verince iş değişti. Mahkumlar okuma yazma öğrenmeyi önce çetin ve yıllarca süren bir iş sanıyorlardı. Fakat ömründe köyüne mektup yazacak kadar değilse bile neredeyse ona yakın bir şey öğrenip ortaya çıkınca okuyup yazma denilen işin korkunç tılsımı bozuldu. Artık birçokları bu işe heveslenmişlerdi. İnce kutulardan tütün sigara kutularının kartonlarından birçok harfler kesiyor, sonra bunları karma karışık ortaya döküyorduk. İş önce harfleri seçmek, sonra sesli, sessiz harfleri yerine göre yan yana sıralayarak basit kelimeler, hatta cümleler tertip etmekle başlıyordu. Bunları deftere yazmak daha sonra geliyordu. İlk okuma yazma öğrenen çobanın şehadetnamesi ve mükafatı olarak kendi makinemle fotoğrafını çektim. Kartpostalda tertemiz bir delikanlı görünüyordu. Kıyafetini değiştirmiştik, başında bir fötr şapka vardı. Boyun bağını kendi bağlamak istedi ve bunu kolayca öğrendi. Ceketi ütülüydü ve kartpostalının altına güzel sözler arasında onun ismi yazılmıştı. Köye giden bu kartpostalı köylülerin kahveye astıkları duyulunca çobanın hem hali hem itibarı değişti. İş şunun bunun derken nihayet zeybeklerin ve en sonra da köşesinde bir Buda heykeli gibi kurulup dünyaya sanki yukarıdan bakan Efe'nin defter kalem edinmelerine vardı. Fakat kızanlar Efe'den daha çabuk öğrenince o zaman dağların nizamı bozulur gibi oldu. Fakat Efe bu işte de altta kalmak istemedi. Geceyi gündüze kattı. O günlerde herkes yataklarına serilip de ses seda kesilince, koğuşun bir köşesinde bir gölgenin, kör bir lambanın, hatta bazen titrek bir mumun ışığı altında, gecenin geç saatlerine kadar bir takım sayfalara bir takım işaretler karaladığı görülüyordu. Nihayet bir gün iş belge ve mükafat safhasına gelince, Efe'nin bir türlü bağdaşamadığı bir zorluk meydana geldi. Efe fötür şapkayı giyiyordu. Boyun bağını bağlatarak ütülü pantolonu ceketi sırtına geçiriyordu. Fakat tam resim çekileceği zaman Efe hazır mısın deyince dirseklerini vücudundan büsbütün ayırarak koltuklarını kabartmaktan vazgeçemiyordu. Bu bir Efe'lik şanıydı. Nihayet bir taraftan makineye basılırken bir taraftan Efe'nin bu adetine biraz takılacak oldum. Hemen cevabını verdi. Efendi, olan oldu gari bize. Bizi yolun muş tavuğa döndürdün. Ko bari hiç olmasa kanadımızı dilediğimiz gibi oynatalım. Herkes gülüştü. Efe dirseklerini dilediği kadar açtı. Koltuklarını dilediği kadar kabarttı. Bizim arkadaşın ona dar gelen elbisesi içinde Efe köy meydanında yağlı güreşe çıkmış bir pehlivan gibi iki tarafından kolları yarım şaray şeklinde dimdik sere serpe duruyordu. Fotoğraf makinesinin obturatörü açıldı kapandı. Efe'nin gözlerinin içi gülüyordu. Bozdağ köylerinden birinin kahvesine şimdi her tarafı oyalar, silahlıklarla süslü, çapraz fişeklikti ve kabzası gümüş mavzerli zeybek resimleri arasına fötür şapkalı, boyun bağlı ve ütülü elbiseler giymiş bir Efe'nin resmi de asılacaktı. Cezaevi dershanesinde bu Efe okuyup yazma öğrenmiş diye. Bazı günler bizim koğuşun meydancıları yani koğuş başıları gelirler. Yarın filan saatte filan koğuşa bir kahve içmeye gitsek nasıl olur efendi gibi sözlerle bir takım ricalar gevelerlerdi. Daveti kabul edip de istenilen koğuşa gittiğimiz zaman o koğuşu silinmiş, süpürülmüş, yıkanmış, temizlenmiş bulurduk. Koğuş halkı duvarların diplerine sıralanmış oturmuş olurlardı. Biz içeriye girince birden ayağa kalkarlardı. Bir köşeye biz misafirler için halılar, kilimler serilmiş, bir divan hazırlanmış bulunurdu. Konuşma günlük konulardan süratle onların bekledikleri mevzulara dökülürdü. Örneğin kanunlara uyarak yaşamanın, kanunlarla çatışarak yaşamaktan daha rahat olduğunu anlatmak için, dağlarda, yaylalarda ava çıkmak, oralarda pusu kurup yol kesmekten hem daha eğlenceli hem daha kârlıdır, dediğim zaman birbirlerine bakar gülüşürlerdi. Nasihatten ziyade misalleri, hikayeleri anlarlardı. İleri memleketlerde çiftçiliği, fabrikaların oralara halkına sağladığı rahatlıkları tıpkı güzel bir masal gibi dinlerlerdi. Padişahlıkla cumhuriyetin farklarını anlatınca anlıyor, fakat bu söylenilen şeylerin olabileceğine galiba pek inanmıyorlardı. Genel bilgilerin onları hiç ilgilendirmeyeceğini sanmıştım, halbuki öyle olmadı. Bir gün sözün gelişi arasında yağmurların nasıl yağdığını anlatıyordum. Göllerin, denizlerin, akarsuların buhar haline gelişini, buharların bulut oluşunu, güneşin, rüzgarın türlü etkilerini ve sonra bulutların yağmur, kar, dolu şeklinde toprağa düşüp asıllarına dönüşünü hayallerinde canlandırmak istedim. En yakınlarda oturan birinin evvela gözlerinin yaşardığını, sonra birkaç damla gözyaşının çileli, yıpranmış bir yüzün hatları arasında akacak yollar aradığını gördüm. Konu ağlanacak bir şey değildi. Ve bu ağlayan yıllar boyunca belki hiç ağlamamıştı. Hüseyin Çavuş derdik. Hakikaten de eski bir çavuştu. Dağ gibi bir insandı. Sonu gelmeyen askerliklerde rütbe nişan almıştı. Sonra harpte Irak'ta esir düşünce Hindistan'a, Birmanya'ya gönderilmişti. Gördüklerini anlatmayı severdi. Gerçi anlatabildiği şeyler birer hiçti. Burma kadınlarının donsuz gezindiğini, İngiliz askerlerinin kısa donla dolaştıklarını, Burmalıların çok domates yediklerini anlatır ve bunlara şaşardı. Bir defa da Birmanya'daki esir kampından Anadolu'nun Sandıklı ilçesindeki köyüne gelmek için kaçmıştı. Fakat daha ilk adımda yakalanarak gene tel örgülerin arasına tıkılmıştı. Ama o eğer yakalanmamış olsaydı Birmanya'dan Anadolu'ya ulaşacağına hala inanıyordu. En son hatırası da iki ay kadar süren bir deniz yolculuğuydu. Suçu cinayetti. Karısını bir kağnının tekerleğine bağlamış, sürüyerek, döverek öldürmüştü. Bu cinayetine esaslı hiçbir sebep de bulamazdı. Alnımızın yazısı efendi, ne dersin? Onun tecellisi oymuş, benim kaderimde bu der geçerdi. Koğuş toplantısı dağılırken çavuş yanıma sokuldu. Ben bir şey sormadım fakat o söyledi. Efendi dedi, bize niçin böyle konuşmazlar, niçin böyle anlatmazlar? Bu milletin bütün derdi cahilliktir efendi. Bunu bil, bunun suçu ise bizim değil hükümetindir. İmam o, biz cemaatiz. İmam öğretmeyince cemaat nereden bilecek? Bu sözleri hiç unutamam. Hatta öyle sanıyorum ki bu sözler ben fark etmeden şuuruma gittikçe yerleşen ve belki de hayatımın akışına bazı yönler veren sözler olmuştur. Orta Anadolu çoraklığında yetişip Balkanlarda, Yemen'de yıllar yılı askerlik ettikten sonra Irak'ta İngilizlere esir düşen, Hindistan'da, Birmanya'da esir kamplarında kalan ve sonra bir gün ana vatana dönünce akıl almaz bir cinayetin faili olarak Afyon Kalesi'ne tıkılan bu çilekeş insanda kıymetlendirilmesi gereken bir şeyler dile geliyordu. Çavuş'un söylediği doğruydu. Buna benzer sözleri her gün her mahkumdan dinliyordum. Evet, imam hükümetti, cemaatte millet. Bu iki varlık ise dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'de olduğu kadar birbirinden ayrı, birbirine uzak kalmamıştı. Bizim gardiyanların hemen hepsi eski jandarmalardı. Bunların anılarını zaman zaman dinlerdim ve dinlediklerime neredeyse inanmazdım. Bu anıların bazıları eskiye, hatta örneğin Konya ile İstanbul arasında bir demir yolunun bulunmadığı zamanlara kadar uzanıyordu. Halbuki millet hükümet istiyordu. Bu milletin inancına göre hükümet her şeydi. Her şey hükümetten bekleniyordu. Her şeyi hükümet verecekti. Bir bakıma halk bu inanışında haklıydı. Çünkü hükümet yüzyıllar ve yüzyıllar boyunca sadece hep almıştı. Şimdi ise bu aldıklarını anlaşılıyordu ki artık ödemesi lazım geliyordu. Asayiş şeklinde, yol şeklinde, mektep şeklinde, iş sahaları ve refah şeklinde. Fakat bütün bunlar nasıl olacaktı? Bu bozkırlar nasıl şenlenecekti? Bu boş toprak nasıl uyanacaktı? Hiç sönmeden ocaklar nasıl tütecekti? Anadolu neredeyse boş ve sahipsizdi. Fakat cezaevi mahkumlarının yarısını gene de bu toprağa sığamamak, yerleşememek yüzünden çıkan suçlar buraya sürüklemişti. Bir gün bir savcı dostça bir yakınlıkla, Anadolu'da toprakla kadının sanki sahibi belli değilmiş gibi kavgalar hep bunlar etrafında çıkar. Bu da bizim henüz yerleşememiş olmamızdan gelir, demişti. Evet, biz 1000 yıldır sahiplendiğimiz bu topraklara galiba henüz yerleşememiştik. Fakat artık bu toprağa yerleşmek, onu şenlendirmek lazımdı. Boş, bakımsız, harap ve son defa bir de düşman ayağıyla çiğnenmiş olan bu son kalan vatan parçasının baştan başa inşası lazımdı. Bu nasıl olacaktı? Bu sualin cevabını kendi küçük ölçümle ve sadece bir fert olarak düşünüyordum. Evet, düşünmek, okumak ve araştırmak lazımdı. Artık bu toprağın üzerine eğilmek ve aradığımız bu toprağın üzerinde aramak gerekti. Moskova'dan İstanbul'a dönen otomat artık ölmüştü. Anadolu gerçeği, Anadolu realitesi bu 4 kale duvarı içinde olsa bile beni sarıyor, yoğuruyordu. O sırada bir imkan bulunup da cezaevi idaresi bize kapısı orta avluya açılan 2 kişilik ayrı bir oda sağlayınca çalışmak kolaylaştı. Zaten bir süreden beri bir şeyler hazırlamaya gayret ediyordum. Nihayet 1 yılı aşan bir uğraşmadan sonra büyükçe hacimli bir kitabın ilk şekli meydana çıktı. Bu kitabın ismi şuydu: Muasır Türkiye'nin İktisadi İnkişaf İstikametleri. Dipnot: Çağdaş Türkiye'nin Ekonomik Gelişme Yönleri. Bu kitapta derlenebilen malzemeye göre memleketin içinde bulunduğu devrenin ekonomik karakteristiği tasvir edildikten sonra milli iktisat faaliyetlerinin başlıca cephelerinin işleyiş şekli ayrı ayrı ele alınıyor ve sonunda devletçilik esasına dayanan bir milli iktisat sisteminde duruluyordu. Dipnot: 1926'da biten ve 1927'de Maarif vekaletince İstanbul Darülfünun'una tetkik ettirilen bu kitap basılmamıştır. Darülfünun'un Hukuk Fakültesi Müderrisleri Meclisi namına vekalete verilen 23 Ocak 1929 tarih ve 25 numaralı raporunda kitabının tez kısmında tarihi maddiyatçılık mesleğini takip edeceğini söyleyen müellif, bu fikri ilmi bir usul ile tatbik ve bazı mesail-i izah ve Türk iktisadi tekamülünün ana hatlarını tespit edebilmiştir. Fakat birçok yerlerde tarihi maddiyatçılığın müfrit netaicine düşmekten kurtulamamıştır denilmektedir. Araştırmalarım ve düşünüşlerim beni cezaevi duvarları arasında daha iyi değerlendirebildiğim çeşitli şartların ve gerçeklerin aydınlığı altında komünist bir nizamdan ve bu nizamı getirecek ve elbette ki bizim imkanlarımızla getirilemeyecek, yani elbette ki bizim imkanlarımızla başarılamayacak komünist usullerden devletçi bir iktisat görüşüne götürmüştü. Bir ihtilal bağlılığından ayırmıştı. Ama bu o kadar kolay olmadı. Nice tereddütler, nice iç burkuntuları yaşadım. Evet, Türkiye'de başka bir devlet kurulmalıydı. Belki gene halka rağmen ama halk için bir devlet. Belki güdümlü bir demokrasi. Artık devlet, imam ve millet cemaat olmalıydı. Bu imamın da cemaate vereceği herhalde bir şeyler vardı. Fakat kitap daha ilk bakışta ne kadar eksikti. Evvela Türkiye'nin ne yüz ölçümü ne de nüfusu doğru olarak biliniyordu. Çünkü bunlar henüz ölçülmemiş, yazılmamıştı. Toprağın bölünüşü, ziraat kültürleri, hayvan sayısı, ormanlar, çiftçi veya şehirli aileler sayısı, sanayi kolları, yeraltı servetleri, deniz servetlerinin vaat ettiği imkanlar, nihayet milli gelir gibi hususlarda ya hiç resmi rakam yoktu yahut olanlar birbirlerini tutmuyordu. Okuyanlar, okumayanlar, mekteplerin sayısı da belli değildi. Dış ticaret rakamları daima fiyatı değişen bir kağıt paraya göre ve beynelmilel olmayan usullerle hesap edildiği için tam bir fikir vermiyordu. Nihayet bütün bunlar ancak derme çatma tedarik edilebilen bir malzemeyle ve dört taraftan kapalı kalın duvarlar arasında işlenmişti. Fakat her şeye rağmen şu gerçek ortaya çıkıyordu ki, bu toprağın imkanları üstünde yaşattığı şu bir avuç insanı, dünyanın bütün diğer milli ekonomileriyle normal bağıntılar içinde, fakat gerçekten milli bir düzende, olağanüstü değişikliğe ve kanlı bir ihtilale lüzum kalmadan refah içinde yaşatmalıydı. Ferde serbestçe hayat ve çalışma imkanı verecek, fakat milletin menfaatini hızlı bir sermaye terakümü yapabilmek için devletin teşebbüsleriyle kuvvetlendirecek, devletçi bir iktisat nizamı Türkiye'yi en kısa zamanda refaha ulaştırabilirdi. Bu suretle de memleket içine büyük sosyal çatışmalar doğmasına, aşırı servetlerle aşırı sefaletlere, yani sınıf mücadelesi unsurlarının belirmesine önceden mani olunmalıydı. Hülasa memleketi kısa zamanda ileri bir teknik seviyeye, temelleri sağlam bir siyasi ve iktisadi istiklale ulaştırmak pekala mümkündü. Dipnot: bu fikir bilahare Ankara'da 1932 yılında neşrettiğim İnkılap ve Kadro isimli eserler Ahmet Halit Kütüphanesi tarafından basıldı. Kadro Mecmuası neşriyatında işlenmiştir. O halde Birinci Dünya Harbi'nden sonra Türkiye'de cereyan eden şeyler yalnız askeri nitelikte bir kurtuluş savaşından ibaret kalamaz. Bu askeri zaferden sonra yalnız ferdi teşebbüse dayanacak klasik bir liberal iktisat ülküsü de bir gaye olamaz. Bütün bu işler için ise gizli bir ihtilal partisine değil, normal yollarla gelişecek milli bir fikir hareketine, yapıcı bir iktisat zihniyetine ihtiyaç vardı. Bu disiplinli milli devrimci ve aynı zamanda teşkilatçı bir görüştür, milli bir fikirdir.